Bugün sizi eski antlaşmaya götürmek istiyorum. Genelde biliyorsunuz eski antlaşmadan pek vaaz edilmez. Ben de çoğu kez evet yeni antlaşmadan daha çok yapıyorum vaazlarımı. Ama eski antlaşma yoksa yeni antlaşmanın hiçbir önemi yok. Onun için birçok uzman şunu söylüyor. Yeni antlaşma eski antlaşma bir bütün. Aslında eski antlaşmada gizli yeni antlaşma. Anlaşıldı mı? Yani eski antlaşmaya baktığımız zaman aslında ileriye dönük olaraktan yeni antlaşmayı görmek mümkün. Habakuk kitabına götüreceğim sizi. Habakuk. Hiç duydunuz mu Habakuk hakkında? Habakuk'un içine düştüğü durumlarda ne yapması gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, daha doğrusu sorumluluğumuzun ne olduğunu çok harika bir şekilde açıklayan bir kitap. Bakın Habakuk kitabı nerede? Nahum'dan sonra geliyor. Neyle? Nahum'la Sefanya kitapları arasında. 3 bölümlük bir kitap. Bakın Habakuk, Sefanya, Hagay. Herhalde yanılmıyorsam Sefanya ve Hagay 2 bölümden oluşuyor. Ama Habakuk kitabı 3 bölümden oluşuyor. Çok kısa bir kitap. Ama kısa kitap olmuş olmasına karşın içi dop dolu bir kitap. Değerli kardeşler. Bunun altını çok çok çizmek istiyorum. Bugün pratik hayatımıza ışık tutan bir kitap Habakuk kitabı. Şimdi dedim ya Habakuk kitabı Nahum ile Sefanya kitapları arasına sıkışmış kısa bir kitap. Ama ilginç olan Habakuk, Sefanya ve Hagay bir bütünlük görmek mümkün. Yani dönem açısından İsa'dan önce 700 yıllarında yani ikinci yarısı diyebiliriz sonlarına doğru aynı dönem içerisinde kaleme alınmış bir kitap. Aynı dönem içerisinde ve büyük bir olasılıkla zaman dilimi arasında Yoşiya ile Yehoyakim krallarının yaşadığı dönemde yaşamış olan peygamberler. Bu her üçü de değerli kardeşler. Nahum, Sefanya ve Habakuk. Nahum, Sefanya ve Habakuk. Bu üç kitap, üç peygamber de aşağı yukarı aynı dönem içerisinde yaşamış kişiler. Şimdi bu kitaplara baktığımız zaman aralarında benzerlik de görüyoruz. Yani birbirini tamamlayan, birbirini benzeyen, birbirine gerçekten çok benzeyen kitaplar bu kitaplar. Örneğin yani birazcık ön açıklama yapmak istiyorum. Örneğin Nahum kitabı sadece ve sadece Asur İmparatorluğu'nun başkenti neresiydi? Nineve'ydi. Yani Nahum kitabı aslında Nineve ile ilgili bir kitap. Yani Tanrı'nın Nineve kentini yargılamakla tamamen doğru, haklı bir şey yapmış olduğunu bize açıklıyor Nahum kitabı. Değerli kardeşler. Habakuk ise farklı. Birazcık farklı. Birazcık farklı açıdan konuya yaklaşıyor. Her doğal insan gibi Habakuk'un da neyi var? Soruları var. Habakuk'un soruları var. Nahum'un soruları yoktu. Ama Habakuk'un soruları olduğunu görüyoruz. Kendi arasında var olan kötülükler, günahlar karşısında Habakuk Tanrı'nın sanki hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. O kadar kötülük var, o kadar acılık var, o kadar sorunlar diz boyu ama sanki Tanrı hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyor ve Habakuk bundan rahatsız. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse, Nahum aslında şöyle bir soru soruyor bir şekilde. Tanrı hem seven Tanrı ama aynı zamanda da yargılayan, cezalandıran Tanrı. Diyor ki ya böyle bir Tanrı olabilir mi? Bir yerden sevdiğini söylüyor ama öbür taraftan da yargılıyor, cezalandırıyor. Soru bu, Nahum'un sorduğu soru. Yani seven Tanrı yargılayabilir mi? Seven Tanrı cezalandırabilir mi? Bakın değerli kardeşler bu çok önemli bir soru. Neden? Çok önemli bir soru. Bugün günümüzde en fazla kiliselerde vaaz edilen konu sevgi, Tanrı'nın sevgisidir. Seven Tanrı, taşıyan Tanrı, teselli eden Tanrı, kucaklayan Tanrı. Doğru mu? Evet doğru. Ama Tanrı'nın başka bir yüzü var. Günaha karşı duran, cezalandıran bir Tanrı, yargılayan bir Tanrı. Doğru mu? Nahum da diyor ki ya böyle bir Tanrı olabilir mi? Sorduğu soru bu. Ama Habakuk'un sorusu ne? Habakuk'un sorusu ne? Yeryüzündeki bütün kötülükler karşısında Tanrı niçin bir şeyler yapmıyor? Şimdi diyeceksiniz ki ya Habakuk'un sorusu aslında bugün günümüzde birçok insanın sorduğu soru. Ben kitap masasında gerçekten buna tanık oldum. Ya madem Tanrı'dan anlatıyorsun da, sevgiden anlatıyorsun da, bu seven Tanrı, ya bu kadar acılıklar var, bu kadar kötülükler var. Savaşlarda birçok suçsuz insan ölüyor, yok olup gidiyor. Tanrı neden harekete geçmiyor, neden Tanrı önüne geçmiyor, dur demiyor diye soru soruyorlar. Bugün günümüzde bu sorular bana çok soruldu. Belki sizler de belki iman etmediğiniz dönemlerde ya da iman ettikten sonra da neden sorularını mutlaka Tanrı'ya sordunuz. Doğru mu? Sordunuz mu hiç buna benzer sorular? Sordunuz mu hiç? Tabii ki sordunuz. Eminim %100 sordunuz. O zaman şöyle diyelim yavaş yavaş konumuzun içerisine girelim. Üçüncü bölümden okuyacağım. Hepsini okumayacağım. Ama üçüncü bölümden belki 16. ayetten başlayacağım bağlantı olması açısından. Yine ayağa kalkabiliriz. İsteyenler kalkabilir. Rabbin sözüne saygıdan dolayı. 16. ayet bize şöyle bir giriş yapıyor. Sesini duyunca diyor, yüreğim hopladı. Seyirdi dudaklarım. Kemiklerim eridi sanki. Çözüldü dizlerimin bağı. Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim. Ve burada söylediğimiz ilahinin sözleri yer alıyor. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da duvar, davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine Rab sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçle coşacağım diyor. Egemen Rab gücümdür. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden diye noktalanıyor sözler. Habakuk kitabı. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi bu Habakuk kitabına baktığım zaman, okuduğum zaman gerçekten burada Habakuk bana iki sözü anımsatıyor okuduğum zaman. Ve bizim de hoşumuza gitmeyen iki söz. Bunlardan bir tanesi çok severiz beklemeyi. Değil mi? Biri beklemek, biri de buna bağlı bir şey. Sabır. Hiç de hoşumuza gitmeyen sözler, doğru mu? Hangimiz beklemeyi seviyor? Hangimiz beklenmekten hoşlanıyor? Christina bana hiçbir zaman söylemez, eşim bana hiçbir zaman söylemez. Mesela diyelim doğuş bayramında işte ne hediye alıyor, ne alacak? Hani bazen almadan sonra ne ihtiyacın var diye soruyorlar, öyle alıyorlar değil mi doğum gününde? Söylemez. Çünkü aldığını söylediği zaman ben ona baskı yapıyorum, söyle ne aldım. Ulan bekle, 2 hafta bekle, 10 gün bekle. Yok, illa da öğreneceğim. Ne aldın bana söyle. Onun için benim gibi, sizler gibi gerçekten de hoşumuza gitmeyen ifadeler bu iki ifade. Gerçeği söylemem gerekiyorsa eğer sevgili kardeşler. Onun için Habakuk'un da burada soruları var Tanrı'ya. Toplam 3 bölüm. Kaç tane ayet var? Saydım 56 ayet. Ama kaç tane soru var? 56 tane ayet var. Habakuk bu 56 ayet içerisinde 12 tane soru soruyor. 12 tane soru. Halkın, kendi halkı arasındaki o kötülükler ve günahlar karşısında Tanrı niçin bir şey yapmadığını düşünüyor ve diyor ki Tanrım niçin bir şey yapmıyorsun, niçin harekete geçmiyorsun? Tanrı'ya soruyor. Ben de soruyorum aynı şeyi bazen. Hiç sen sordun mu Yusuf bazen Tanrı'ya? Habakuk'un sorduğu gibi. Tanrı neden kötülüklere izin veriyor? Tanrı niçin bir şeyler yapmıyor? Dünyada var olan bunca adaletsizliğe, bunca kötülüğe karşı, bunca işkence ve zulme karşı neden Tanrı'ya dur demiyor? Ayşe sen hiç sordun mu bu tür soruları? Bir sevgi dolu yürekle soruyorsun. İnsan vicdan yüreğiyle soruyorsun. Sen sormadın mı Hatice hiç? Tabii ki soruyoruz. Biliyorsunuz sevgili kardeşler, yeri geldiğinde burada söylüyorum. Yahudiler isim verirken öyle gelişi güzel isim vermiyorlardı. Verdikleri ismin hep anlamı vardı. Biz de Orta Doğu kültüründe de bu böyle, doğru mu? Ben eminim ki sen adaya, Pelin'e ya da Çağla'ya ya da ne bileyim Cansu'ya isim verirken onların anlamlarını herhalde önce öğrendin sonra verdin değil mi? Tabii. Santa belki sen de Güneş ismini verirken ha? Mutlaka düşündün. Ben de aynı şekilde. Yani anlamını düşünmeden, içeriğini düşünmeden isim vermezlerdi. Habakuk ismi de öyle gelişi güzel bir isim değil. Yani Habakuk ismi de bir amaç için verilmiş bir isim. Habakuk isminin anlamını bilen var mı? Buyur. Tamam, anlam orada yazıyor herhalde. Tamam, ne diyor? Söyle bakayım. Tabii doğru. Kucaklayan demek. Yani kolları arasına alan anlamında. Doğru söyledin Almancasını. Doğru söyledin. O zaman yazın kitaplarınızın üzerine kucaklayan deyin. Kucaklayan. Anlamı bu. Kucaklayan, kolları arasına alan kişiyi simgeliyor. Ve gerçekten de Habakuk halkını kucaklayan bir peygamber. Sevgili kardeşler. Kolları arasına alan bir peygamber. Şöyle diyebiliriz. Tıpkı bir anne düşünün. Ağlayan bebeğini kolları arasına alan ve onu teselli eden bir anne gibi. Habakuk da tüm o oluşumlar karşısında halkı kucaklıyor ve onları teselli etme, onları avutma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve harika olan ne biliyor musunuz bu kitaba baktığımız zaman? Bu kitap nasıl başlıyor? Bakın. Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Nasıl sözler bunlar? Umut dolu sözler mi? Hayır, karamsar sözler değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Habakuk karamsar sözlerle başlıyor. Ama nasıl son buluyor biliyor musunuz? Bak Hatice, oku onu istersen. Üçüncü bölümün son ayeti. 19. ayet. Bakın nasıl nasıl son buluyor.
Egemen Rab gücümdür benim.
Evet.
Ayaklarıma geyik, ayağının çevikliğini verir, aşırtır beni yükseklerden.
Bakın, şimdi diyebilir miyiz? Karamsar sözlerle başlıyor ve neyle bitiyor? Zafer sözleriyle. Amin. Ama burada şunu soracağız kendimize. Evet doğru, beni duymuyor musun? Sözleri nasıl oldu da egemen Rab benim gücümdür sözlerine dönüştü? Ha? Nasıl dönüştü İsmet? Ya diyor ki Rab beni sen duymuyor musun? Karamsar, umutsuzluk içerisinde kitabın sonuna geldiğinde ya Rab sen benim gücümsün diyor. Ya nasıl geliyor bu noktaya nasıl geldi Habakuk? Karamsarlıktan çıkan sözler böyle bir noktaya getirdi Habakuk'u. Bunun tek bir yanıtı var. İman. İman sevgili kardeşler. İmandan dolayı. Demek ki kitap değerli kardeşler gerçekten zafer sözleriyle doğruğa ulaşarak noktalanıyor. Hani böyle tünele giriyorsunuz ya kapkaranlık. İlerliyorsunuz o karanlıkta. İlerliyorsunuz. İlerliyorsunuz. Bazen siz tabii bilmiyorum hiç girdiniz mi? Ben birkaç kez Türkiye'ye İsviçre üzerinden gittim. O Gotthard tüneli var. Çok uzun bir tünel. Bazen soluk almakta zorlanıyorum. Psikolojik olarak da soluk almakta zorlanıyorum. Ulan gelsin artık bitsin diye. Ne zaman böyle yaklaşıyor uzaklar küçük bir ışık. O ışık böyle büyüyor. Vah! Sonuca ulaştık diyorum birdenbire. Aynı öyle düşünün. Karamsarlık içerisine giriyor Habakuk ve ışığa, sonsuz ışığa kavuşuyor. Ve zafer sözleriyle egemen Rab gücüm diyerekten haykırıyor hamdolsun. Bakın bunu bu noktaya getiren iman. Ama dikkat edin. Yeri geldiğinde ben burada her zaman söyledim. Bu kürsüde söyledim. Söylemeden geçmek istemiyorum. İnanmaktan söz etmiyorum. İman etmekten söz ediyorum. Şimdi Almanca'da birazcık zor olabilir bunu ifade etmek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tercüme etmek daha kolay olsun. İnanmak söylenen bir söze ya da bir açıklama, belki bir yorum olabilir. O söze, o açıklamaya, o anlatıma düşüncede, yani fikren düşüncede katılmak demek. Diyorsun ki ya doğru, yanlış söylemiyor. Yanlış bir şey yok. Ama bu iman olmuyor. Yani sen İsa'nın sözleri senin hoşuna gidiyor olabilir. İsa gerçekten de kulağı kesilen, hizmetçinin bile kulağına şifa veren, körleri gözlerini açan, kötürümleri ayağa kaldıran, 4 günlük ölü Lazar'ı bile ölümden görkemle dirilten Tanrı. Doğru mu? Doğru değil mi? Böyle bir Tanrı. Ama değerli kardeşler, bu bize yetmiyor. Onun bu tür eylemlerde bulunmuş olması. Ama sen katıldığın düşünce ne ise, o inandığın şey ne ise, o inandığını hayata soktuğun zaman, yani kafadan yüreğe inip yeniden doğuşunu saladığı zaman, Hani her zaman diyorum ya, vagonların lokomotife tık diye bağlandığı gibi. Sen ona bağlandığın zaman lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da onu izlemek zorunda. Demek ki inanmak yetmiyor, iman etmek gerekiyor. Çünkü Yunanca'daki karşılığı da tam bu. Pisti sözü. Aslında tam karşılığı, Yunanca'daki karşılığı bel bağlamak demek değerli kardeşler. Nedir bel bağlamak? Onsuz hiçbir şey yapamamak demek. Yani Rab olmadan iman etmiş olan kişi Rabbin yürüdüğü yolda yürüme gayreti içerisinde olur kesinlikle. Demek ki Habakuk'u o karamsarlık içerisinden sevince, zafere ulaştıran gerçek öndeki faktör sahip olduğu imandı değerli kardeşler. Yani Rab Tanrı'yla birlikte hareket etmek. Onunla birlikte yürümek sevgili kardeşler. O zaman diyebiliriz ki imanın, yani Tanrı'yla birlikte yürümenin, onunla birlikte hareket etmenin sonucu eşittir zafer. Tanrı'yla birlikte yürümenin getirisi bize zafer olarak karşımıza dikiliyor. Onun için hatırlarsanız Yuhanna mektubundan konuşurken, Yuhanna hakkında konuşurken demiştim ki birçokları da, ben de dahi bunu söylüyorum. Yuhanna sevginin habercisi. Yuhanna sevginin habercisi. Ama Habakuk'a baktığımız zaman Habakuk için ne diyorlar biliyor musunuz? Hadi bunu söyleyin artık. Bak burada bir sözü çok vurguladım. İman peygamberi diyorlar. İman peygamberi olduğunu söylüyorlar. Bakın ikinci bölümde, o nedenle ikinci bölümü açın. Orada ne diyor? Doğru kişi diyor. Yani iman yoluyla Tanrı'ya bağlanmış, aklanmış olan kişi, yani Rabbin doğruluğunu almış, Rabbin doğruluğunu gönenmiş olan kişi ne diyor? İmanla yaşayacaktır. Doğru mu? İmanla yaşayacaktır. Doğru olan kişi imanla yaşayacaktır. Demek ki ona boşuna iman peygamberi dememişler sevgili kardeşler. Evet, bu sözü kutsal kitabın birçok yerinde görebiliriz. Romalılar 1.17'de görebiliriz. Galatyalılar 3.11'de görebiliriz. Ve İbraniler 10.38'de görebiliriz. Gerçekten de değerli kardeşler, bunu yürekten söylemek istiyorum ki Tanrı'ya yükseltilen övgüleri, burada açıklanan imandan daha büyük bir imanı ben başka bir yerde bulacağınızı sanmıyorum. Bu kadar büyük bir imanı ancak bu kitapta çok net bir şekilde göreceğinizin garantisini verebilirim. Onun için bu da bize şu gerçeği önümüze koyuyor. Neyle başlıyoruz biz hayata? İmanla başlıyoruz değil mi? Ha? İman ediyoruz, imanla başlıyoruz. Peki nasıl devam ediyoruz? İmanla devam ediyoruz. E peki sonuca nasıl ulaşıyoruz? İmanla. Demek ki imanla başlıyor, imanla devam ediyor, imanla sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman şunu diyebilir miyiz? İman, iman dedik ya. Bugün içinde bulunduğumuz çağ ne çağı? Teknoloji çağı değil mi? Doğru değil mi? Bunun tersini söyleyebilecek olan kişi var mı? Bu içinde yaşadığımız dönem teknoloji dönemi olduğunun dışında başka bir açıklama yapabilecek bir kişi var mı aramızda? Gerçekten teknoloji almış başını gidiyor. Hala daha da ileriye gitmekte. Bunu gözlerimizle tanık oluyoruz. Demek ki bu teknoloji her şeyi önümüze hazır sunuyor. Teknoloji. Değil mi? Bir tek düğmeye basıyoruz, hava raporunu öğreniyoruz. Doğru mu? Gidip dışarı koşup termometreye bakmak gerekmiyor. Bir tek şey de Japonya'da hava nasıl? Bulgaristan'da hava nasıl? Tak onu bir tek düğmeyle yakalıyorsun. Doğru mu? Türkçe'de güzel bir ifade var. Yine bunu önünü söyleyeyim. Gerisini siz tamamlayın. Armut piş, ağzıma diş. Güzel ediyoruz Türkçe'de. Armut piş, ağzıma diş. Yani hazır lop. Hepimiz buna alışmış kişileriz değerli kardeşler. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bizler mikrodalga toplumuyuz. Amerikalılar daha da böyle. Mikrodalga toplumu. Her şey hazır. Koyuyorlar mikrodalgaya, basıyorlar da çık. Hazır. Her şey hazır, paketlenmiş. Amerika'ya gittiğimde şaşırdım kaldım ya. Emin olun bütün her taraf gıda dolu, tamam. Dozeler içerisinde, yani kutular içerisinde ya da dondurulmuş. Alıyorlar mikrovalaya, bu mikrodalga diyor Türkçe'de. Mikrodalgaya koyuyorlar. Tak bitti, hazır. Ondan sonra var ya, iki bölüm vitaminler, mineraller, tamam takviyeler var. Tabletler, haplar. Bir ailede kalmıştım. 2 hafta. Bir baktım birinin önünde 8 tane, birinin önünde 10 tane hap var. Dedim bu ne? Dedi ki bu omega 3, bu B12, bu da yani. Neden? İhtiyaçları var çünkü. Hazır gıda. Getirisinin sıfır olduğu gıdalar değerli kardeşler. Gerçekten de bunu yürekten söylüyorum. Hızlı arabalara sahibiz. Hızlı uçaklara sahibiz. İyi yollara sahibiz. Yeterince yakıtımız var. Ama buna rağmen ne hikmetse yine gideceğimiz yere gecikerek gidiyoruz. Bütün her şeye rağmen. Ben de dahil ha. Şimdi geçenlerde yaptım, hoşuma gitti de aradım. Ne kadar güzel kahve makinesi var abicim. Bir para atıyorsunuz. Yazıyor orada sütlü, sütsüz, şekerli, şekersiz, koyu, açık. Tık bir düğme, tık pop, eline geliyor hemen. Bir tek düğmeyle. Elimizde. Geçen gün şeye gittim. Edeka'ya gittim. Reklam yapıyoruz belki ama. Edeka'ya gittim çünkü her şeyi orada buluyorum. Aslında pahalı bir yer de pek fazla gitmiyorum Edeka'ya. Ama Edeka'ya bazen gidiyorum. Bir şey bakmak için gittim. Abicim bir baktım. Benim aradığım pirinci orada buluyorum. Ha, pirinç almaya gittim. Bir baktım pakette ne var biliyor musunuz? Patates tozu. Ne yapıyorsunuz? Sıcak su, sıcak süt ilave ediyorsunuz. Ve püre yapıyorsunuz, patates püresi. Ulan bu kadar zor mu patates püresi yapmak? Baktım pilav da var pakette. Mikrodalgaya atıyorsun pilavı, paket içerisinde vız vız oluyor. Uncle Beans diye bir marka. He? Abi pilav da önünüzde hazır. Ya bakın yani bunları söylüyorum size. Hatta yemek bile yapmak hiç gerekmiyor. Neden? McDonald's'a git kardeşim. Bizim dönerci Mehmet Ahmet var. Oraya git abi. Doğru mu? Gerçekten de doğru değerli kardeşler. Eskiden arabamı alırdım böyle kendim yıkardım. Güzel sünger aldım, şampuan aldım. Yıkadım. Haftada 2 defa bazen. Şimdi ne yapıyorum? Ayda bir kez. Bazen 2 ayda bir kez. Giriyorum, 1-2 euro atıyorum abi. Birkaç dakika içerisinde araba yıkanıyor ama içi değil tabii ki. Rab bizim içimizi de yıkıyor yalnız. Ne kadar güzel değil mi? Dıştan görünen mezar duvarları diyor İsa. Kimlere? Kendini dindar gören insanlara. Ben bu işi biliyorum. Aa, ne kadar da dindar adam. Ağzından Rabbin sözü düşmüyor. Rab aşağı, Rab yukarı. Ama içi yıkanmaya ihtiyacı var. Eskiden bazen diyorum ki, eskisi gibi olsaydı. Örneğin biz çamaşırı elimizle yıkıyor olsaydık. Annemin vardı bakır bir leheni böyle kocaman. Kadıncağız çamaşırı leğende yıkıyordu. Bulaşığı elde yıkıyordu. Bir de bırakın onu, o suyu yani metrelerce uzakta mahalle çeşmesi vardı. Gidiyordu o çeşmeden kovalara dolduruyordu. Getirdiği o suyla çamaşırını bulaşık. Böyle olsa ne yapacağız ya? Çok merak ediyorum. Acaba böyle olsak kadınlar, eleştiri yapmıyorum da sevinin ha. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Sıcak su elimizde. Elimizin altında. Bulaşık makinesi var. Rahatladı mı Santa bulaşık makinesiyle? Hem de nasıl değil mi? Çamaşır makinesi var. Kurutma makineleri var. Her şey hazır. Ama buna rağmen yeterli zamanımız yokmuş gibi davranıyoruz. Tabii. Bakın. Kilise toplantılarında bile, bakın bunu söylüyorum. Kilise toplantılarında bile acelecilik var. Niye bunu söylüyorum? Ben yılda 20 bazen 25 kiliseye gidiyorum vaaz hizmeti olarak da. Yılda. Emin olun, bak hiç abartmıyorum. Vaaz biraz yarım saati geçiyor. Millet başlıyor. Çaktırmadan saate bakmaya. Ama Enver güzel söyledi. Yani dizi olsa gözler dört köşe olmuş böyle diziye odaklı. Hepimiz öyle. Ben de haberlere odaklanıyorum. Ben haberleri çok seviyorum. Bir oturdum mu böyle odaklanıyorum. Uzmanlar bakın ne diyor biliyor musunuz? Acele etmenin, telaş içinde olmanın bizlere daha iyi bir sonuç getirmediği yönünde açıklama yapıyorlar. Ve şöyle özetliyorlar, bakın çok enteresan. Acelecilik diyor, bir ağaçtır. Ağaca benzetiyorlar, uzmanlar. Şimdi her ağacın neyi var? Her ağacın neyi var? Ama neyi var? Bir dakika, ağacın neyi var? Siz ağaca baktığınız zaman sizi doyuran neyi? Meyvesi. Yani her ağacın meyvesi var, doğru mu? Peki bu acele olarak ifade ettikleri acele ağacının meyvesi ne biliyor musunuz? Ha? Pişmanlık. Acele eden ecele gider derler ya. Acele giden kişi, acelecilikle hayatını sürdürmeye devam eden kişi, gerçekten de yürekten söylüyorum sevgili kardeşler, başarıya ulaşacağını sanmasın. Bakın benim annemin çok güzel bir sözü vardı. Eğer yemeği fokur fokur yanan bir ateşte hızlı bir şekilde onu pişirirsen, delice pişirirsen, o ifadeyi kullanıyordu. Delice pişirirsen eğer, kaynatırsan eğer, o yemekten hayır gelmez diyordu. Yemek ağır ağır hafif ateşte pişecek. Ama öbür taraftan hani ağırlıktan söz ediyoruz ya, yavaşlıktan söz ediyoruz. Ama Goethe'nin de, Almanların meşhur şairi var değil mi? Goethe, onun da sözünü söylemem gerekiyor. Bakın Goethe ne diyor biliyor musunuz? Goethe şöyle söylüyor sevgili kardeşler. Acele etme ama tembellik de etme. Ne kadar güzel değil mi? Yani acele etmemenin arkasına sığınma, uyuşukluk yapma, tembellik yapma, çalışkan ol. Çalışkan ol. Acele etme, bu doğrudur. Ama tembel de olma, değerli kardeşler. Uyuşuk da olma. Ben diyorum ki, yürek doluyla her pazar kardeşlerle birlikte olmanın tadını daya daya çıkartın. Doya doya birlikte sohbet etmenin, konuşmanın tadını çıkartın sevgili kardeşler. Acele etmenize hiç gerek yok. Kaygılanmanıza hiç gerek yok aslında. Zor da olmuş olsa beklemeyi öğrenmesi gereken bir toplumuz. Beklemesini öğrenmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Almanların yine çok güzel bir sözü var. Diyor ki, Gottes Mühlen malen langsam. Gerçekten wow Ayşe. Bakın çok tercüme edeceğim. Rabbin değirmeni ağır öğütür. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biz bir an önce olsun diyoruz. Aynı mikrodalgada olduğu gibi. At bir şeyi duvada da bazen öyle oluyor. Et duva pat gelsin. Kahve sanki kahve alıyorsun. Sütlü kahve alıyorsun. At bas düğmeye geldi. Böyle bir şey yok. Tanrı ağır ağır hareket eden. Acelesi yok Tanrı'nın hamdolsun. Acelesi var mı Hatice? Yok. Ama bizim acelemiz var. Rab çünkü bir şekilde bizim ettiğimiz konu üzerinde yanıt veriyor mu vermiyor mu Yusuf? Dua diyorsun bir konuda. Tanrı ettiğin konuda sana yanıt veriyor mu vermiyor mu? Bitti. Bunu söylemek istiyorum. Ya evet ya hayır. Ya da diyor ki bekle. Ne geç ne erken. Tam zamanında. Yani zamanı geldiğinde Rab dedik ya ağır ağır öğütüyor. Zamanı geldiğinde karşılığını veriyor hamdolsun. Bakın Habakuk gördükleri karşısında kırılmış, incinmiş, ezilmiş, üzüntü içerisinde kıvranıyor. İnsanların neler yapabileceğine gözleriyle tanık olmuş biri. Şiddet bir tarafta, zorbalık bir tarafta ve öbür tarafta da Tanrı'dan çok fazla korkmayan ama birbirlerine çok daha fazla saygı duyan. Tanrı'dan korkmuyor ama birbirlerine saygı duyuyor. Acımasız insanlar topluluğu. Böyle bir topluluk içerisinde Habakuk. Ya düşünün, birazcık düşünün. Sürekli çekişen bir insan grubu var. Sürekli çekişiyor, sürekli tartışıyor, sürekli sürtüşen, kavgacı bir toplum. Ya o toplum içerisinde şunu demek mümkün değil mi sizce? Tanrım, bunlara neden, bunlar neden oluyor? Ha? Bunlar neden oluyor? Bunların nedeni ne? Bunlara sen neden izin veriyorsun? Bu noktaya getirmez mi sizi? Böyle acelecilik içerisinde olan bir toplum içerisindeysen eğer, sürtüşen kavgacı bir toplum içerisindeysen eğer, ya dokun da Rab bunları bir kendine getir ya. Ya dersin, mutlaka dersin sevgili kardeşler. Onun için Habakuk hemen kitabın başında soruyor. İkinci ayette, ya Rab ne vakte kadar seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Sana zorbalık var diye haykırıyorum. Dikkat edin. Ya Rab zorbalık var, sürtüşme var, kavga var diye haykırıyorum ama sen kurtarmıyorsun. Yakınıyor Habakuk. Tam içinde bulunduğu durum bu ikinci ayette bize açıklanıyor değerli kardeşler. Tüm olup bitenler karşısında Habakuk ne bekliyor? Yanıt bekliyor değil mi? Bakın tam yanıt beklerken dikkat edin. Yanıt beklerken sanki Tanrı çok uzaklardaymış gibi görünüyor. Bizlerde de öyle olmuyor mu bazen Aytaç? Yani ben dua diyorum. Durumlar hakkında Rab ile konuşuyorum, durumu anlatıyorum. Sanki Rab beni işitmiyor. Sanki Rab bana kulak vermiyor. Sanki Rab benimle ilgilenmiyor. Sanki Rab çok çok uzaklardaymış gibi düşünüyoruz. Doğru mu? Bazen düşünüyoruz böyle. Habakuk da böyle düşünüyor. Emin olun böyle düşünüyor. Ama tüm bu olumsuzluğa rağmen değerli kardeşler bu kitap övgü sözleriyle son buluyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu çirkinliklere rağmen, olumsuz gelişmelere rağmen ne yapıyor? Sevinç sözleriyle son buluyor. Şimdi bakın. Birinci bölümde Tanrı'yı Habakuk eleştiriyor mu? Evet, eleştiriyor. Niçin eleştiriyor? Tanrı duyarsız, ilgilenmiyor, bakmıyor, el atmıyor. İkinci bölümde bakın farklı bir tutum var. Çok ilginç. Habakuk tüm bu olumsuzluklar onu nereye getiriyor? Bekleme noktasına getiriyor. Bakın, lütfen ilk ayete bakın. İkinci bölümün ilk ayeti. Ne diyor İsmet? İkinci bölümün ilk ayeti abicim.
Nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım. Bakayım Rab bana ne diyecek? Yakınlarıma ne yanıt verecek göreyim.
Ne yapıyor? Tanrı'dan gelecek haberi almak için nöbet yerine gidiyor. Nöbet tutmaya koyuluyor. Neden? Demek ki Habakuk biliyordu Tanrı'nın ona yanıt vereceğini. Yoksa hayatta böyle bir bekleme içerisine girmezdi Habakuk. Rab Tanrı dualarımıza yanıtı geciktirebilir değerli kardeşler. Kesinlikle böyle de oluyor zaten. İstediğimiz anda olmayabilir. Yaptığı her şeyde Rabbimiz, Tanrımız yavaş hareket eder. Bizler gibi telaş içerisinde değil. Ama biz acele eden kişileriz. Rab Habakuk'a yanıt mutlaka verecektir. Ama erken ama geç. Ne erken ne geç, tam zamanında. Demek ki şunu söylesek yanlış olmaz. Bizler de o zaman olaylara, durumlara, onun baktığı açıdan, yani Habakuk nasıl bakıyorsa, Habakuk'un baktığı açıdan eğer bakarsa, ki bakmamız gerekiyor ve gelişmeleri de iman gözüyle değerlendirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Habakuk gibi Habakuk gözlerinden bakmamız ve iman gözleriyle de durumu değerlendirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Pavlos bakın ne diyor bize Korintoslara yazdığı ikinci mektupta 5. bölümde 7. ayet. 2. Korintoslar, Korintoslara yazılan ikinci mektup, Zweite Korinther Brief 5 Vers 7. Yani 5-7. Ne diyor sevgili kardeşim?
Gözle görünele, görünene değil, imana dayanarak yaşarız.
Amin. Amin. Şimdi ne anlıyoruz? Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Biz fiziksel gözlerle Tanrı'yı gördük mü? Görmedik. Ama iman ettik. Niye iman ettik? Görünmeyeni gördüğümüz için. Ama nasıl gördük o görünmeyeni, nasıl gördük? İman gözleri. Bakın, fiziksel gözler görebildiğini görüyorsun. Ama iman gözleri onun arkasında görüyorsun sevgili kardeşler. Olacak olayların arkasında yatan o muhteşem gerçek, o getiri senin için büyük bir katkı, büyük bir destek sevgili kardeşler. O zaman diyebilir miyiz? Durumlara bakarken, durumları değerlendirirken fiziksel gözlerle Rabbi görmediğimiz için o zaman gelin bütün durumlara iman gözleriyle bakalım. İman gözleriyle bakmaya, durumu iman gözleriyle anlamaya çalışalım sevgili kardeşler. Neden? Çünkü İbraniler 11. bölüm dediğim zaman ne geliyor aklınıza? İman diyoruz değil mi? O zaman nedir 11. bölümdeki sözlerin anlamı? İman eşittir, görülmeyeni görmektir. Hamdolsun. İman görülmeyeni görmektir. Hayatınızda yanıt alamadığınız sorular var mı hiç? Dua ettiniz ve hala yanıt bekliyorsunuz Tanrı'dan. Var mı? Çok var. Benim de yanıt alamadığım çok soru var. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Emin olun hiç abartmıyorum. Bazen kutsal kitapta da anlamadığım noktalar var. Ama 10 yıl önce anlamadığımı şimdi anlıyorum. Ama anlamadığım daha çok nokta var. Ama ben biliyorum ki yaşadığım bu süre içerisinde, hayatta olduğum sürece, yeri ve zamanı geldiğinde ne erken ne geç, tam zamanında Rab gereken yanıtı verecektir bana. Hiç kaygım yok. Eğer yanıt alamazsam, Rabbimin yanına gittiğim zaman yanıt alacağım. Beni bu teselli ediyor. Sizi de bu teselli etsin değerli kardeşler. Gereken zamanı o mutlaka ve mutlaka verecektir. O zaman yapmamız gereken imanla bağlanmamız ve bütünüyle ona güvenmemiz gerekiyor. Tanrı ne yaptığını biliyor mu? Biliyor, hamdolsun. O zaman bizler de Tanrı'nın çocukları olarak beklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı eğer her şeyi biliyorsa, görüyorsa, bizim için en iyisini yapansa eğer, o zaman biz de dua edelim ki Rab bize öğretsin beklemeyi sabırla. Öğretsin hepimize. Beklemek, yavaş yavaş noktalayacağım çünkü bitirmek mümkün değil konuyu. Beklemek, değerli kardeşler, imanımızı gerçekten sınıyor, test ediyor. Ben burada belki verdim bu örneği, bilmiyorum. Kızımın ilk çocuğu geç doğdu. 10 gün gecikmeyle doğdu. O 10 gün var ya sanki ben doğurdum. Ama abartmadan söylüyorum. O 10 gün nasıl geçti? Kızım daha rahattı ha. Yani öyle görünüyordu en azından. Bilmiyorum. İçi nasıldı? Ama ben. Ya Kristina bir aç bakalım nasıl? Ne hissediyor? Aç bakayım diyorlar. Yaz bakalım. Hep hanımı itiyordum böyle. O 10 gün benim için korkunç bir dönemdi değerli kardeşler. Size anlatamam. Sabrım denendi. Gerçek anlamda bunu söylüyorum. Bakın beklerken aslında 3 tane tehlike var. Beklerken 3 tane tehlike var. Birincisi, beklediğin şey gecikmeye başladığın zaman başlıyorsun şüphelenmeye. Kaygılanmaya. Değil mi? Şüpheleniyorsun. Kuşku duymaya başlıyorsun. Şimdi bakıyorsun şüphe, kuşku ne getiriyor arkasından? Korku. Heyecanlanmaya, korkmaya başlıyorsun. Korku ne yapıyor? İki ayağını bir pabuca sokuyor. Başlıyorsun kaygılanmaya. O zaman diyebilir miyiz? Beklemenin bize getirisi 3 tane tehlikesi var. Şüphe, korku ve kaygı. 3 nokta. O zaman belki şöyle diyebiliriz. Beklerken Tanrı'da sevinci öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl öğrenmemiz gerekiyor? İçimizde konut kurmuş olan Tanrı ruhu ve sözü ışığında hareket ederek. Ancak ve ancak kutsal ruhun işlemesine izin vererek, Tanrı sözü ışığında adımlarımızı atarak ancak bu kuşkuları, şüpheleri, korkuları, kaygıları arkamıza atmamız mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Biz kontrol altına aldığımızda duygularımızı, Rabbin yardımı ve desteğiyle kontrol altına aldığımızda kutsal sözle ne yapacak? Sözü aracılığıyla imanımızı destekleyecek ve daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlayacaktır. Yani daha iyiye doğru gitme yönünde bir hareket başlatacak değerli kardeşler. Rabbin ruhuna ve sözüne izin verdiğimiz için. Rab Tanrı'da beklerken bağlılığımızı, sadakatimizi göstermeliyiz. Ve onun sözünde kalmaya gayret etmeliyiz. Belki örnek verip tamamlayacağım. Hatırlayın değerli kardeşler. Kutsal Söz'e baktığımız zaman, bekleme konusunda özellikle, Tanrı halkının ne kadar sabırsız olduğu ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu Tanrı halkının? Ha? Ne kadar sabırsız olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Mırmır ederek içinde bulundukları durumu bol bol ne yaptılar? Eleştirdiler. Yakınarak. Bol bol eleştirdiler. Tanrı'nın planına karşı direndiler. İtaatsizlik ederek sevgili kardeşler. Örneğin Naaman. Naaman ne yaptı? 7 kez suya girip çıkması gerekiyordu değil mi? Ama girmek istemedi. Sular pis olduğu için. Ama itaat etmesi gerekiyordu. Sonunda yaptı ayrı bir şey. Ama itaat onu sonuca götürdü değil mi? Zafere ulaştırdı. Naaman böyle yaptı. Bir kişi daha var. Değerli kardeşim, bir kişi daha var. Evet. Yunus. Yunus. Nineve'ye gitmesi gerekirken, değil mi? Yafa'da bir gemi buldu. Bambaşka yöne, ters yöne gitti. Tarşiş'e doğru yola çıktı. Kaçtı. İtaat etmedi. Değerli kardeşler. Ve Petrus da çok ilginç. Şimdi aklıma geldi. Petrus da çok enteresan bir şey yaptı değil mi? Yani durumunu bilmesine rağmen itaatsizliğini gördük. Ne dedi o Rab için? Hatırlıyor musunuz? Rab, Petrus. İsa ne dedi? Rab, ben seninle beraber ölüme bile gitmeye hazırım dedi. Zayıflığını kabul etmedi. Zayıflığını kabul etmedi. Ama ne oldu? Rab ona dedi ki, hey Petrus. Daha horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin. Ne yaptı? Tüydü. Korkudan dolayı kaçmak zorunda kaldı. İtaatsizlik etti. Rabbi inkar etti. Bakın, önümüzde birçok fırsatlar var değerli kardeşler. Bakın o önümüzde duran, göremediğimiz, anlamadığımız o fırsatları Rab en güzel bir şekilde bizim yararımız için kullanabilir. Biz görsek de görmesek de. Bakın bunu yürekten söylüyorum ve noktalamak istiyorum. Önümüzdeki fırsatları göremiyor olabiliriz. Ama Rab önümüze birçok fırsatlar koyuyor. O fırsatlar bizim için kendi gözümüzde çok korkunç görünüyor olsa da Rab o fırsatları bizim yararımız için kesinlikle kullanacaktır. O zaman diyebilir miyiz? Sıkıntıları, sorunları birer dost olarak görelim. Hoşumuza gitmese de birer düşman olarak değil, birer dost olarak görelim değerli kardeşler. Onun için şu soruyu sormak yerine şu soruyu soralım. Tanrım, neredesin? Hayır. Recep. Tanrı'ya ait olan Recep. Neredesin? Sen neredesin? Sorun Tanrı'da değil. Sorun Recep'te. Gelin eğelim yüreklerimizi, yüreklerimize bakalım. Tanrım, neden yanıt vermedin? Tanrım, haftalardır dua ediyorum. Neden Tanrım? Niçin? Tanrı da diyor ki Recep'ciğim, sevgili oğlum, bir de şöyle tersten baksana işe. Sen neredesin? Tanrı'yla ilişkin ne durumda? Çağla. Tanrı'yla ilişkin ne durumda sevgili Ayşe? Sevgili Recep, sevgili İsmet, sevgili Aytaç, sevgili Ayşo, sevgili Yusuf, sevgili Ayfer, Enver, Ferhat, Hasan. Tanrı'yla ilişkin ne durumda? Tanrı bize bu soruyu soruyor. Siz biliyorsunuz. Eğelim yüreklerimizi Rab aramızda. Ve zayıflıklarımızı da biliyor, her şeyi biliyor Rab. Yeter ki Rab bize o eksikliği göstersin. Daha sabırlı, daha duyarlı olmamızı sağlasın.